Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Ferverdin 1403, Hicri Gamerik-i Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 11 Nisan 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Gazze gelişmeleri etrafında yapılan röportaj, kulluğun yüceliği ve İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye Dışişleri Bakanlarıyla bölge ve Gazze gelişmelerini ele aldılar. İranlı bilgi tabanlı bir şirket modern yöntemler kullanarak atık su arıtma cihazları üretti. İran, bölgede en büyük biyogaz elektrik üreticisidir. Yemen'in Tahran Büyükelçisi, İran'ın İslam dünyasında kendini ispatladığını belirtti. Ve Filistinli mücahitlerin Gazze'nin merkezindeki Siyonist işgalciye ölümcül darbeleri gönderiyor. Şimdi haberler. İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin son durumu ve bölgedeki gelişmeleri ele aldılar. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ileriye dönük gidişatına değinerek İran'ın ilişkileri mümkün olduğu kadar geliştirme isteğine vurgu yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ayrıca iki ülke arasında ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. Taraflar ayrıca Gazze şeridindeki gelişmelere dikkat çekerek Siyonist rejimin savaş suçlarının Gazze ve Batı Şeria halkının acılarının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Katar Dışişleri ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Ali Sani telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri, Gazze meselesini ve diğer bölgesel gelişmeleri ele aldı. İran Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Filistinlilere, özellikle de Gazze şeridinde yaşayanlara karşı son 6 ayda yaşanan derin insanlık trajedisine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, İslam ülkelerinin çabaları ve uluslararası toplumun pratik sorumluluğuyla insani yardımların gönderilmesi ve Gazze şeridindeki mazlum halkın kıtlıktan kurtarılması konusunda ciddi adımlar atılacağını umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin telefon görüşmesinde iki ülkenin stratejik ve derin ilişkilerine değinerek ikili ilişkilerin mümkün olduğunca genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası işbirliğine vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmede bölgedeki en önemli gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze şeridindeki suçlarını durdurma gerektiğini ele aldı. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Sözcülük İşleri Genel Dairesi'nin raporuna göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği suçların devamı ve diğer bölgesel gelişmeler üzerinde istişare ve görüş tatisinde bulundular. Emir Abdullahian mübarek Ramazan ayının bereketiyle ve Ramazan bayramı münasebetiyle tüm İslam ülkeleri arasındaki ilişki ve işbirliğinin Müslüman milletlerin yararına genişletilmesini umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Filistin halkının öldürülmesine son verilmesi ve Filistinlilere özellikle Gazze Şeridi sakinlerine karşı büyük insanlık trajedisinin bir an önce sona erdirilmesi için bu rejimi ve destekçilerine baskı yapmak amacıyla İslam ülkelerinin işbirliği ve tutumlarının insicamını vurguladı. Emir Abdullahian, İslam ülkelerinin İslami ve uluslararası formlardaki çabaları ve takipleriyle insani yardımların gönderilmesini ve Gazze şeridindeki mazlum halkın mevcut zor durumdan kurtulmasını umduğunu ifade etti. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahian ve Hakan Fidan da telefon görüşmesinde Tahran ile Ankara arasındaki ilişkilerin gelişimi ve genişlemesinin yanı sıra Filistin'deki durum başta olmak üzere son bölgesel gelişmeleri ele aldı. Soykırımcı İsrail rejiminin Gazze şeridindeki suç ve saldırılarının devam ettiğine değinen İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları, bu rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği roket saldırısının tepkilerini ve sonuçlarını da ele aldı. İranlı bilgi tabanlı bir şirket modern yöntemler kullanarak atık su arıtma cihazları üreterek su krizini çözmeye yönelik bir adım attı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bilgi tabanlı İran şirketinin genel müdürü Muhammed Mahmudzade, şirketin ürünleri ve kullanım alanları hakkında bu ürün hastaneler için bir sıhhi atık su arıtma cihazıdır açıklamasında bulundu. Bu şirketin genel müdürü su eksikliği de dahil olmak üzere mevcut çevresel zorluklara göre bu krizi çözmenin teknolojik yollarından birinin atık suyun kullanımı ve geri dönüştürülmesi olduğunu sözlerine ekledi. Mahmudzade, atık suların elektrokoagülasyon yoluyla arıtılmasının bu İranlı tabanlı şirketin diğer ürünlerinde biri olduğunu belirterek bu yöntemin diğer yöntemlere göre kimyasalların tüketimini kontrol etmesi veya hiç kimyasal kullanmaması, elektrikle çalıştırılması ve arıtma işleminin gerçekleştirmesi gibi avantajları bulunmaktadır ifadelerini kullandı. Bu İranlı bilgi tabanlı şirketin CEO'su şirketin ürünlerinin Irak ve Afganistan'a ihraç edildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti. Bu ürünler çoğunlukla daha az imkanlara sahip bölgelerde kullanılması için uygundur. Bu cihazların hizmetleri arasında tarımsal toprak analizi ve çiftçilerin ürün yetiştirme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak gübre önerileri sağlanması yer alıyor. Ayrıca uzak ve dağlık bölgelerdeki balık yetiştirme çiftlikleri için balık yetiştirme suyu testleri yapmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, Tahran'ın batısında kanalizasyon biyogaz enerji santralinin hizmete açılmasıyla bölgedeki kanalizasyon arıtma tesislerinin biyogaz enerji santrallerinden en büyük elektrik üreticisi haline geldi. Biyogaz tesisleri tarafından üretilen enerji doğrudan elektrik şebekesine aktarılarak elektriğe dönüştürülebiliyor. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran'daki su ve kanalizasyon projesinin açılışıyla eş zamanlı olarak Batı Tahran'da nominal kapasitesi 7,2 megawatt olan atık su biyogaz tesisini faaliyete geçirdi. Bu santral yıllık 50 milyon kilowatt saat elektrik üretiminin yanı sıra anaerobik çürütücü tanklarının ısıtılmasında kullanılan ısıyı da üreterek arıtma tesisinin yakıt tüketiminin azaltılmasında önemli rol oynuyor. İran'ın en büyük konsantre biyokütle enerji santrali olan bu santralin hizmete girmesiyle atık su biyogaz santrallerinin işletme kapasitesi 14,4 megawatta çıkacak ve bu bakımdan İran biyogaz santralleri ve atık su arıtma tesislerinden bölgenin en büyük elektrik üreticisi haline geliyor. Bu santral 225 bin ton karbondioksiti eşdeğer sera gazı salınımının yanı sıra yılda 24 milyon metreküp gaz tüketiminin de önüne geçiyor. İranlı atlet Tayland'ın Phuket kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda 202 kilogram ağırlığını kontrol ederek Paris Olimpiyat kotasını kazanarak tek vuruşta gümüş madalya kazandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Paris Olimpiyat oyunlarının son ve ana eleme etaplarından biri olan Halter Dünya Kupası 1 Nisan'da Tayland'ın Phuket kentinde başladı ve bugün süper ağır klasmanı da sona erdi. İranlı atlet Ali Davudi, Tayland Dünya Kupası'nda 102 kilogram artı kategorisinde toplam 454 kilogramlık rekorla ikinci oldu ve İran'a ikinci olimpiyat halter kotasını kazandı. Ali Davudi 202 tekli, 252 çiftli ve toplam 454 kiloluk rekorunu kırarak 3 gümüş madalya kazandı. B grubunda 102 kilogram kategorisinde İran'ın bir diğer temsilcisi Ayet Şerifi ise iyi bir performans sergileyerek 201 tek atlama, 246 çift atlama ve toplam 447 kilogram ile 3 bronz madalya kazandı. Ayrıca 89 kilogram kategorisinde İran'ı temsil eden Mir Mustafa Cevadi, İran'ın bu kategorideki olimpiyat kotasını kesinleştirdi. Rıza Dehdar ise 102 kilogram kategorisinde kotaya ulaşamadı. Yemen'in İran Büyükelçisi direniş odaklı medyanın Siyonist rejimin suçlarını ve yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Yemen'in İran Büyükelçisi İbrahim Muhammed El-Deylemi, Siyonist rejimin Gazze ve işgal altındaki Filistin'de işlediği suçlara değinerek Müslüman ülkelerin Siyonist rejimin suçlarına karşı çok ciddi davranmaları gerektiğini belirtti. Muhammed El-Deylemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kucaklaşmasının İslam devriminin başlangıcından bu yana her zaman tüm ülkelere açık olduğunu ve bu süreçte tüm ülkelerle ilişkilerini güçlendirdiğini belirterek şunları kaydetti. Düşmanlar İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini bozmaya çalışıyor. Ancak İran her zaman güçlü olmuş ve diğer ülkelerle ilişkileri genişleyerek İslam dünyasında kendini her zaman ispatlamıştır. Yemen'in İran Büyükelçisi İslam ülkeleri arasındaki ilişki ve dayanışmanın her alanda daha da gelişmesini umduğunu ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkeleriyle özellikle de komşularıyla yapıcı etkileşim ve ilişkileri geliştirme politikasını benimseyerek onlara dostluk elini uzatmış ve bölge ülkeleri grubunda bölgede istikrarlı bir güvenliğin tesis edilmesini ilan etmiştir. Direniş mücadelecileri soykırımcı İsrail rejiminin askeri saldırısına ölümcül darbeler vurdu. El Cezire Haber kanalının bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu olan Saray el-Kudüs güçleri Gazze şehrinin merkezinde casusluk faaliyeti sırasında Siyonist rejim askerlerine ait helikopterin kontrolünü ele geçirdi. El-Aksa şehitleri taburları Gazze'nin güneyinde işgalci İsrail güçlerine ve askeri teçhizatına havan saldırısı düzenledi. Bu arada İsrail ordusu Gazze şeridinin bazı noktalarını da hedef aldı. Siyonist rejim ayrıca Gazze şeridinin doğusundaki El Seylam'da bir grup Filistinli'ye saldırdı. Siyonist ordunun Refah'ın doğusundaki El Celine köyündeki Filistinlere de saldırısı sonucu 6 kişi şehit oldu. Filistin Kızılay'ı ayrıca 2 hafta önce Gazze'deki El Emel Hastanesi'nin boşaltılması sırasında Siyonist askerler tarafından yaralanan bir topluluğun bir personelinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin Kızılay'ından yayınlanan bildiride Kızılay'ın Gazze Savaşı'nda şehit sayısının 27 kişiye yükseldiği, bunlardan 17 kişinin insani görevleri yerine getirirken şehit olduğu belirtildi. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu direniş güçlerine karşı mücadelede bu rejimin zor günleri hakkında bilgi verdi. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu bu rejimin son günlerdeki durumuna ilişkin direniş güçleriyle savaşın tüm gücüyle devam ettiğini belirtti. Netanyahu kendi laflarını yenileyerek şunları kaydetti. Diğer cephelerden her türlü senaryoya hazırdır ve İsrail'e zarar verenlere karşılık verecektir. Siyonist rejimin Gazze şeridini hiçbir sonuç ve başarı elde etmeden işgal etmesinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra bu rejim her geçen gün daha fazla iç ve dış krize batıyor. Bu dönemde Siyonistlerin bu bölgede suçlardan, katliamlardan, yıkımlardan, savaş suçlarından, uluslararası hukuk ihlallerinden, yardım kuruluşlarının bombalanması ve kıtlıktan başka bir şey başaramadı. Sırada bültenimizin son haberi var. Türkiye aralığında jet yakıtı, demir çeliğin de bulunduğu 54 ürünün Siyonist rejime ihracatını yasakladı. Siyonist rejimin Filistinlere karşı işlediği suçlar nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti defalarca İslam ülkelerinden bu rejimle ilişkilerini kesmelerini istemişti. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine günlük saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 33 binden fazla Filistinli şehit oldu, 75 binden fazla Filistinli de yaralandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde Türkiye, İsrail'e ihracat yasağı getirdiğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a göre Ankara, Filistinlere kargo uçaklarıyla insani yardım malzemesi ulaştırılmasını talep etmişti. Ancak Siyonist rejim Türkiye'nin bu talebine karşı çıktı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İsrail mallarını boykot kampanyasına desteğin yoğunlaşması etrafında. Gazze Savaşı'nın devam etmesi ve Siyonist rejimin Filistinleri katletmesiyle birlikte dünyada birçok ülke İsrail mallarını boykot kampanyasına katıldı. Gazze Savaşı'nın devam etmesi ve Siyonist rejimin Filistinleri katletmesiyle birlikte dünyada birçok ülke İsrail mallarını boykot kampanyasına katılmanın yanı sıra İsrail'i destekleyen birçok Amerikan malını ve şirketini de boykot etti. Son hamleyle Danimarka restoranları Amerika ve İsrail'i protesto etmek amacıyla Coca-Cola ürünlerini terk etti. Danimarka'daki bu kampanyayı düzenleyenler bu içeceklerin üreticisinin Amerika, Siyonist rejimin Filistinlere yönelik zulmüne yardım ettiğini duyurdu. Bu kampanyanın üyelerinden biri şunları söylüyor. Bu kampanyaya katılanlar Coca-Cola ürünlerini listeden çıkararak Filistin'e dayanışma ve sempati gösteriyor. Daha önce birçok McDonald's şubesi İslam ve hatta Avrupa ülkelerindeki tüketiciler tarafından boykot edilmişti. İşgal altındaki Filistin'de birçok şubesi bulunan bu şirket Gazze Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Siyonist rejime doğrudan ve dolaylı olarak destek vermiştir. Bu sorun birçok McDonald's tüketicisinin McDonald's'ı boykot etmesine, şirketin performansını eleştirmesine neden oldu ve Filistin'i savunan aktivistler de bu markayı kara listeye aldı. Bu bağlamda McDonald's geçtiğimiz hafta işgal altındaki topraklardaki tüm şubelerini franchise sahibi olan Siyonist şirketten geri çekeceğini duyurdu. İsrail suçlarının devam etmesi ve Gazze Savaşı'nın sona ermesine yönelik müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birlikte Siyonist tüketim mallarına uygulanan ekonomik ambargonun kapsamı genişlemekle kalmadı. Aynı zamanda Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birlikte artık Amerikan şirketleri de birçok tüketici tarafından boykot ediliyor. Aslında Amerika, Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana Filistinlerin öldürülmesinde İsrail'in en büyük destekçisi olmuş ve Siyonist rejimi mali, askeri ve siyasi destek sağlamaya devam etmektedir. Amerika'nın İsrail'e yaptığı askeri yardımın miktarı yıllık 3,8 milyar dolar civarındadır. Gazze Savaşı'nda Washington'da Siyonist rejime her türlü savaş uçağı, güçlü güdümlü bombalar ve modern silahları göndermiştir ve bu yardımlar hala devam etmektedir. Ayrıca Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını veto ederek ve duvar örerek Gazze Savaşı'nın sona ermesini fiilen engelledi. Bu bağlamda bağımsız Amerikalı Senato Bernie Sanders, X sosyal medya hesabından şunları yazdı. İsrail'le işbirliğimizi sonlandırmalıyız. İsrail'e daha fazla bomba göndermeyin. Artık Gazze'de şehit sayısı 33.000'in üzerine çıkarken uluslararası raporlar Gazze'de yaşanan felaketin yaygınlaştığını ve başta çocuklar olmak üzere çok sayıda Gazze'linin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünya Gıda Programı Direktörü Cindy McCain bu konuda şöyle bir uyarıda bulundu. Gazze'deki çocuklar açlıktan ölüyor, hayatta olanlar ise ciddi şekilde zayıflamış ve hayati besinlerden mahrum kalmış durumda. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Arjantin Malvinas Adaları'nın işgali sona ermeli başlığı altında. Sömürgeciliğin acıları ortadan kalkmadıkça dünya dinmeyecek gibi gözüküyor. Bu bağlamda Arjantin Malvinas Adaları, Güney Georgia ve Güney Sandviç Adaları ve çevredeki deniz alanı üzerindeki egemenliğinin ülkenin ulusal topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak dikkate alınması dünya ülkeleri tarafından vurgulanmalıdır. Arjantin, İspanya'dan bağımsızlığıyla birlikte Arjantin topraklarının bir parçası olan bu ülkenin adaları da serbest bırakıldı. Bu süreçten yalnızca birkaç yıl sonra, yani 1830 civarında o zamanki Britanya Krallığı bir dizi Arjantin adasına saldırdı. Arjantinli yetkilileri görevden aldı ve sakinlerini sürgüne gönderdi ve daha sonra adını Falkland olarak değiştirdi. O tarihten bu yana Arjantin halkı bu toprakların geri verilmesini talep etti. Ancak İngiltere adalarla ilgili müzakerelere başlamayı bile kabul etmedi. Ne yazık ki Britanya her zamanki sömürge uygulamaları gibi adada haksız ve alışılmadık bir askeri varlığını sürdürüyor ve bu şekilde söz konusu bölgede büyük gerilim yaratan manevralar ve tatbikatlar yürütüyor. Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası kuruluşların sayısız kararlarının taleplerinden bir tür kasıtlı ayrılma niteliğindeki eylemler. Hatta İngilizlerin Güney Atlantik Okyanusu'ndaki son derece tehlikeli militarizasyon projesinde bu ülke geçen yıldan bu yana Arjantin adalarına üçüncü bir güvenlik gücü yerleştirdi. İngiliz askeri varlığı diğer hükümlerin yanı sıra diğer ülkelerin özellikle de askeri açıdan önemli ülkelerin dikkatli hareket etmesini ve güneye saygı duymasını gerektiren Genel Kurul'un 41,11 Güney Atlantik Barış ve İşbirliği Alanı kararıyla çelişiyor. Atlantik bölgesini bir barış ve işbirliği bölgesi olarak görmek, özellikle de söz konusu bölgedeki askeri varlığın azaltılması ve ortadan kaldırılması yoluyla mümkündür. Britanya, Arjantin egemenliği konusunda müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki taahhüdünü yerine getirmeyi reddetse de bu sömürge ülkede tek taraflı adımlar atıyor. Bu önlemler Arjantin ulusunun o bölgedeki yenilenebilir ve yenilenmez doğal kaynakların araştırmasını ve işletilmesini içermektedir. Ancak Arjantin güç kullanımını itidalle reddetti ve bu çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmanın bir yolu olarak ikili müzakereleri olan arzusunu sürekli olarak dile getirdi. Arjantin ile İngiltere arasında Malvinas Adaları yüzünden yaşanan savaşın üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçti. Neyse ki bu Güney Amerika ülkesi Arjantin ulusunun tüm toprakları üzerinde tam egemenliği yeniden kazanmaya yönelik sürekli mücadeleyi durdurmadı. İngiltere ile Arjantin arasında Malvinas Adaları konusunda yaşanan alışmazlığın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var. Daha doğrusu bu tartışmanın kökeni 1820 yılına kadar uzanıyor. Londra ile ihtilaflı adalar arasındaki mesafe 12 bin kilometreden fazla olmasına rağmen İngiltere burayı ilk kez 1592'de bir İngiliz denizcinin keşfettiğini ve neredeyse bir yüzyıl sonra 1690'da ilk İngiliz'in söz konusu adalara ayak bastığını iddia ediyor. İlginç bir şekilde Britanya sömürgeci keşif ifadesini kullanıyor. Sanki asıl insanlar orada kaybolmuş ve Avrupalılar onları keşfederek dünyaya ve insanlığa geri getirmişler. Uzmanlar İngilizlerin Malvinas Adaları'nı işgalindeki asıl amacın dünyadaki 5 stratejik boğazdan biri olarak kabul edilen bu boğazı kontrol altına almak olduğuna inanıyor. İngiltere bu adalar üzerindeki egemenliğine dayanarak Antarktika'nın ve bu bölgedeki balıkçılığın büyük bir kısmına sahip olduğunu iddia ediyor. Kıyı sularının bir kısmında petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunması bu adaların stratejik konumunu artırmış. Bu bölgenin zengin enerji kaynaklarına erişimi İngiltere'nin eski sömürge döneminden kalan bu hakimiyeti sürdürmesini sağlamıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben yapayım mı? Lanet olsun. Ben tabanına bakayım.
Bir an şey tarihsizliğine ve hoşum için yapayım.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşu Washington'un Siyonist rejime yaptığı yardımın miktarına ilişkin bir rapor yayınladı. Amerika'yı İsrail'in ana destekçisi olarak değerlendirdi değerli dinleyicilerimiz. Söz konusu bu düşünce kuruluşunun raporunda yer alan Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın verileri İsrail'in kuruluşundan bu yana 2023'e kadar Amerika dış yardımının en büyük aşamalı alıcısı olduğunu ve İsrail'le yapılan toplam askeri ve ekonomik yardımın miktarı yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu gösterdi. Öte yandan bu yani desteklerin arka planında da yine İsrail'e çeşitli lojistik desteklerin sağlanması duyulmaktadır gündemde. Bilindiği üzere Gazze'ye yapılan saldırılar yoğun şiddetli bir şekilde devam ediyor ve şimdi bugün sohbetimizde hem bölge ülkelerinin bu konuyla ilgili politikalarını hem de son bu cinayetleri konuşmak istiyoruz. Amerika destekli bu saldırıların nereye kadar süreceği konusu hakkında uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bildiğiniz gibi Gazze'deki bu cinayet ve soykırım devam ediyor. İsrail'in orada sürdürdüğü bu saldırılar 33 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu üstelik bu katliamlar ve soykırım yaşanırken uluslararası kurum ve kuruluşların da yardım ekiplerine yine de saldırılar yapılmaktadır. Orada insani yardımı Gazze'lilere götürmek amacıyla yapılan kimi görevler engelleniyor İsrail rejimi ordusu tarafından. Şimdi kısaca da başlıkta Amerika'nın desteklerinden, mali desteklerinden bahsettim. Siz bunları nasıl bir tabloda bizim için değerlendirirsiniz? Amerika kendisi bile bile bu yardımlarını İsrail'e sürdürüyor ve soykırıma katkıda bulunuyor desem ne kadar katılırsınız efendim?
Doğrusu İsrail bu savaşa girerken yani kendi başına güvenerek bu savaşı sürdüreceğine inanmıyordu ve bu nedenle savaşa girmeden önce kendisi dış destekliği olan ülkelerle birebir görüştükten sonra bu savaşı başlattı. Yani biz biliyoruz ki İsrail tek başına olsaydı bugüne kadar bu kadar uzun süre veresi bir saldırgan politikayı devam ettirmeyecekti. Yani en büyük destekçisi bugün fiili olarak da evet önde cephede gözüken İsrail ise ama onu yaşatan, onu ayakta tutan ve ona en büyük gücü veren dış güçlerdir. Yani bu dış güçler desteği de bu savaş devam etmektedir. Bu dış güçlerin desteği kesildiği anda da İsrail'in yenilgisi olasıdır. Bu bahsettiğimiz konu yani bugün Amerika'nın düşünce kuruluşunun son yayınlanmış olduğu verilerine göre baktığımızda bir nevi Amerika'nın bu savaşı sanki birebir yürütücüsü ve cephede savaşır gibi bir katkı sunmuştur. Yani bugün bu savaşın bu kadar büyük bir külfeti, büyük bir rakamla desteklenmesi, yani savaşın boyutunun İsrail kendi başına tek başına bu savaşı sürdürmeyeceği ortadadır. Bununla beraber sadece Amerika devletlerin değil, birçok emperyalist ülkelerin İsrail'in perde arkasında birebir bu savaşı yürütücüsü olarak görebiliriz. Bölge ülkelerine gelince bu savaşa karşı herhangi bir net tavır göstermedikleri için de bugün İsrail'e destek veren ülkeler ve İsrail bu pervasızlığını devam etmektedir. Eğer ki ciddi bir karşı duruş ve tepki olmuş olsaydı bu kadar pervasızca bu savaşı bugüne kadar devam ettirmezdi. En büyük güç de bu İsrail'in bu soykırım savaşına karşı herhangi bir tavrın göstermemesidir. Bu gibi koşullarda da İsrail uzun süredir bu saldırgan politikasını devam etmektedir. Bunu devam ederken bütün insani ve gayri insani bütün şeyleri de devreye sokuyor. Bugün hiçbir zaman savaş kurallarına uyarak bir savaşı bugüne kadar sürdürmedi ve bu savaşı sürdürürken insanlara karşı soykırımın bir nevi Nazi politikasının bir versiyonu olarak görebiliriz ve bu bütün materyalleri bu konuda kullanır ve bu savaşı bu şekilde devam etmektedir. Bu da bir insanlık dramı olarak ortada görmektedir.
Tahran Radyosu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili açıklamaları gündemde geçtiğimiz hafta çok konuşuldu. İşgalci rejim İsrail'e karşı uluslararası baskının artmasını isterdi Sayın Erdoğan. Üstelik bu İslam dünyasında nasıl lanse edildiği meselesinden hareketle Türkiye'nin İsrail ilgili pratikte aldığı tavırlar da eleştirildi Sayın Bedri Bey. Bu açıklamaları siz nasıl buluyorsunuz? Acaba bir çifte standartlık bir tutum var mı Türkiye'nin bu politikalarında İsrail ile ilgili?
Elbette Türkiye'nin yetkilileri bu tür açıklamaları yaparken kendi iç kamuoyunu binleri gelişen tepkileri bastırma ve bu şekilde İsrail'e karşı halk tabanından gelişen tepkileri önüne geçme gibi bir politika izlemektedir. Kendisi perde önünde İsrail'e karşı bir tavır gösterir gibi ama esas olan bugün Türkiye'nin birçok konuda İsrail'le olan ilişkileri hala devam etmektedir ve bu konuda gerek ticari ve gerek diğer ilişkiler hiçbir eksik olmadan artırarak devam etmektedir ve bugün birçok kuruluşun Gazze'ye gidip bu yerinde yapılan incelemelerde de Filistin halkını ve Gazze halkının bu tür şeylere artık inanmadığını ve Türkiye'nin tavrının bu gibi söylemlerde de bir değeri olmadığı bugün Filistin halkı tarafında da görülmektedir. Ve bu iki çifte standartlı bir hareketin hiçbir zaman kabul görmüyor. İsrail'le olan ilişkilerin bir pratiğe geçmesi için pratik adımların atılması gerekiyor ve bu da bugüne kadar hiçbir zaman Türkiye'de bu yönlü bir hareketin görmediği ortadadır ve Türkiye'den İsrail'e yönelik bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü şeyini bugün en büyük Türkiye'den karşılıyor ve bunu herkesçe bilinen bir durum. Bunun yanında gelişen tepkilere, eleştirilere karşı zaman zaman Türkiye'deki yetkililer bu yönlü açıklamalar yapıp bir nevi kendi tabanını yatıştırmaya yönelik bir tavır olarak görebiliriz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat ile konuştuk. Gazze krizi ve devam eden soykırım meselesiyle ilgili orada İsrail'in sürdürdüğü cinayetler konusu etrafında Rıdvan konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kulluğun yüceliği. Mübarek Ramazan bayramı bir ay boyunca Yüce Allah'a ibadet eden, işlediği günahları nedeniyle tövbe ederek tüm günahlardan arınan, ilahi rahmeti kazanan kalplerle ilahi nurdan yararlanmak isteyen, cemaat namazı kılıp topluca ibadet ederek İslam'ın gerçek gücü ve vahdetini dünyaya sergileyen Müslümanların bayramıdır.
Ramazan bayramınız kutlu olsun.
Bugün Ramazan bayramı, takva maidelerinin ziyafeti olan Allah'ın zengin sofrasına misafir olunan Ramazan ayının sonudur. İbadet ve itaatin başarı bayramı, tevbe ve nefsin teship bayramı, gece ibadetleri ve zikirlerin bayramı, hevesler, istekler ve bencilliklerin dizginlendiği bayramdır. Ramazan bayramı, gaflet ateşinden, nefsani zincirlerden kurtulma bayramıdır. Bu bayram, Hak Teâlâ'nın misafirlerine mübarek olsun. Ramazan bayramının hoş kokusu, Ramazan'ın melekuti penceresinden duyuluyor.
Ramazan bayramı, tüm dünyada Müslümanların büyük bayramıdır. Ramazan bayramı, Müslümanların bir aylık farz olan oruçlar, yapılan ibadetlerin ardından ilahi rahmeti kazanmak ve ilahi nurdan yararlanmak için hazırlandıkları çeşitli cemaat namazları ve toplantılar ile İslam'ın gücünü her zamankinden daha çok sergiledikleri gündür.
Ramazan bayramı Allah'ın günlerinden biri olarak iman ehli ve müminlerin hayatında kader belirleyici gelişmelerin müjdecisidir. Bu büyük gün Müslümanların vahdeti için, aralarında birlik ve azim oluşturmak için büyük bir gün sayılır. Bugün de İslam bir kez daha yeni bir can kazanır ve Allah'ın kullarında iman ruhu ve coşku oluşturmak için onlara adeta yeni bir ruh üflenir. Bugün de dinin azameti ve insanların tekrar insani fıtrata dönüşü ve en sonunda da Allah'ın yolunda ilerleyen müminlerin cihadi ekberlerinde fetih ve zaferleri sergileniyor.
Bugün de Müslümanlar büyük ve tarifsiz bir zevkle Ramazan ayı geceleri ve özellikle Kadir gecelerinde yaptıkları ibadetler ve riyazetlerin ardından Allah ile halvetteki en güzel ibadet anları ardından Ramazan bayramı namaz saflarında omuz omuza durarak dünyaya Müslümanların birlik, beraberlik, kardeşlik ve gönül birlikteliklerini sergiliyor ve bir kez daha şeytan kılıklılar ve şeytanı bir yana iterek din kardeşleriyle birlikte Yüce Allah'a sesleniyor ve ondan medet umuyorlar.
Bu bayram dünyevi ve maddi bayramlardan değildir. Allah'ın rahmetinin bayramıdır. Allah'ın mağfiret bayramıdır. Mübarek ayı Hakk'a ibadetle geçirip ilahi muazzam ziyafete katılarak sağlıkla ve afiyetle bu dönemi geride bırakarak Ramazan ayında kendi imkanları ve güçlerince zikir, dua ve ibadetlerinden yararlandıkları 11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından gelen bayramdır.
Ramazan bayramı İslam'ın temel ilkelerini gözden geçirme bayramıdır. Bu yüzden bayram namazının kunut dualarında müminler Yüce Allah'a şöyle arz ediyorlar.
Resulullah'ın kutsal vücudu için bu bayram bir birikimdir, şeref vesilesidir, keramet vesilesidir ve o kutsal vücudun yüksek konumunu yüceltmek ve arttırmak vesilesidir.
Bayram namazı kılınacak olan musallaya akın eden kalabalık, kendi Allah'ları ile razı niyaz etmek ve huşu içinde acziyetlerini bildirmek isteyen dünyadaki canlıların haşrını anımsatıyor. Emir el-Mumin'in Hazreti Ali Aleyhisselam Ramazan bayramındaki hutbesinde müminlere müjde vererek şöyle buyuruyor.
Ey insanlar! Şüphesiz bu gününüz, İyilerin içinde mükafata eriştiği ve batıl işlerle uğraşanların zarar gördüğü bir gündür. Aynı zamanda diriliş gününüze de çok benzemektedir. O halde evlerinizden camilerinize doğru çıkarak, mezarlarınızdan Rabbinize doğru dışarı çıkacağınız günü hatırlayın. Camilerde durmakla da Rabbinizin huzurunda duracağınız günü hatırlayın. Evlerinize dönmekle de cennetteki evlerinize döneceğiniz günü hatırlayınız. Ey Allah'ın kulları! Oruç tutan erkek ve kadınlar için var olan en küçük şey, Ramazan ayının son gününde bir meleğin onlara şöyle seslenmesidir. Ey Allah'ın kulları! Sizlere müjdeler olsun. Allah geçmiş günahlarınızı bağışlamıştır. O halde bundan sonra ne yapacağınıza dikkat ediniz.
Ramazan ayında kalpler yumuşar, ruhlar cilalanır ve parlar. İnsanlar Allah'ın özel rahmet vadisine ayak basmaya hazırlanır ve herkes kendi irade ve yeteneği kadar muazzam ilahi ziyafetten yararlanır. Ramazan bayramı, insanın mübarek Ramazan ayındaki birikimleriyle ilahi doğru yolu bularak izleme ve sapmalardan korunma günüdür. İnsan bir ay boyunca Allah'ın ziyafet ayında kulluk ve ibadet alışkanlığı ile meleklerin varlığından daha derin bir anlayışa varıyor ve şeytanın vesveselerinin daha iyi farkına vararak kendi amelleri ve davranışlarına daha çok dikkat ediyor.
Burada dikkat edilmesi gereken ise bu büyük ayın kazanımlarını korumak ve kaybetmemektir. Her şeyden önce insan kazandığı başarıyı ve yaptığı ilahi yatırımları korumalı. Daha sonra ona verilenin farkına varması ile bu yatırımın ne denli ciddi düşmanları olduğunu, şeytanın her an pusuda olduğunu, en başında takva olan bu yatırımı insandan almaya çalıştığını bilmeli. Zira eğer kazanımlarının farkında olmazsa günah işleme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.
Ramazan ayı hazırlanma ayı ve bayram günü ise harekete geçme günüdür. Bayram gününde insan yeni yaşamına başlıyor. Bu insanın vücut boyutları Ramazan öncesi insandan çok farklıdır. Bu insan bir ay eğitim, uygulamalar ve alışkanlıklar sayesinde daha geniş bir anlayış ile yaşamına devam edecektir. Bu insan tuttuğu oruç sayesinde daha ince duygulara sahiptir. Tuttuğu oruç sayesinde zorluklarla yaşayanların acıları ile tanışmıştır. İlahi antrenmanda elde ettiği kazanımlardan aldığı güç ile hareket ediyor. Bu yüzden istikrarı ve dayanıklığı daha da artarak gelişmiştir.
Böyle bir insan içinde duyduğu derin gelişme ve değişim ile Ramazan bayramı sabahından önce ödediği fitre zekatı ile yoksullar ve çaresizleri hatırlar, Allah'ın adını anarak namaz kılar, bu ilahi sınavdan alnı açık ve zaferle çıktığı için şükrederek kutlama yapar. Cabir'in İmam Bakır aleyhisselamdan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şevval ayının birinci günü geldiğinde bir melek, "Ey müminler, erkenden ödüllerinize doğru koşun," diye nida eder. Daha sonra şöyle buyurdu, "Ey Cabir, Allah'ın ödülleri padişahların ödülüne benzemez." Ardından da şöyle buyurdu, "O gün mükafat ve ödüller günüdür."
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Ramazan bayramının her Müslümanın manevi yaşamının yeniden başlangıcı olduğuna işaretle şöyle diyor. Her Ramazan bayramı bilinçli, bilge Müslüman insan için gerçek bir bayram günü olabilir. Manevi ve ruhsal bir yaşamın tekrar başladığı gün. Tıpkı bitkiler ve ağaçlar için bahar gibi. Yıl boyunca farklı günahlar ile kirlenmiş olabilir ve çirkin özellikler ve sıfatlar nedeniyle giderek kendini ilahi rahmet alanından uzaklaştıran insan, her yıl kainatın yaratıcısı tarafından müstesna bir fırsata sahip olur ve o fırsat ise mübarek Ramazan ayıdır.
Ramazan ayı, insanın öz temiz fıtratına dönüş ayı, her türlü isyankar nefsin istekleri ve şerrinden kurtulmak için hürriyete kavuşma ayıdır. Müslümanlar masmavi gök kubbenin altında Ramazan bayramı namazında omuz omuza durarak secdeye kapanıyor ve tekbir ve tevhid haykırışları ile Nebi-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve hanedanına salavat getirerek Resulullah'ın kutsal varlığına ve tüm dinlerini borçlu oldukları dünyanın bulunmaz gevherleri sayılan mutahhar ehl-i beytine olan sevgilerini dünyaya bildiriyorlar.
Tekbir, tevhid ve salavat gibi hayat veren şiarların günü olan bu muazzam ve bereketli bayram, bir yandan insan ve dünyayı yaratan Yüce Allah'a şükran ve ibadet günüdür ve diğer yandan da ilahi evliyalar ve peygamberlerin kıymetini bilmek, onlara biat etmek ve onlara destek günüdür. Zira onlar insan ve Allah arasındaki bağları kurar ve bu yolda her şeyini feda eder.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Ramazan bayramı hutbelerinin birinde Yüce Allah'a hamd ve senanın ardından en önemli ilahi emirleri işaretle namaza katılan müminlere önemli ahkamları açıklıyor. Şeyh Sadduk'un Hazreti Ali aleyhisselamın Ramazan bayramı namazı hutbesinden ilettiğine göre Hazreti Ali'den şöyle okuyoruz. Yüce Allah bu günü size bayram kıldı ve size onu anlama liyakatini inayet etti. Öyleyse siz de buna şükretmek için Allah'ı anın ki o da sizi ansın ve onu çağırın ki o da size icabet etsin.
İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Fıtır bayramı, Müslümanların toplanabilecekleri bir günün olması, Allah'a yönelmeleri, onlara vermiş olduğu lütuf ve nimetleri hamd etmeleri için bayram günü karar kılınmıştır. O gün bayram, toplanma, artık yemek yenildiği, fıtr zekatının verildiği, Allah'a şevkle ve yakarışla yaklaşılan bir gündür. O gün, yeme içmenin helal olduğu yılın ilk günüdür. Zira Ramazan ayı, hak ehlinin nezdinde yılın ilk aydır. Dolayısıyla Allah insanlar için bugünün toplanma olmasını, o günde de Allah'ı hamd edip övmelerini istemiştir. Bugün de namazda tekbir, Allah'ı büyük bilip, hidayete erdirip afiyet verdiğinden dolayı anmaktır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır.
Bir de sayıyı tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ı ululamanız, tekbir getirme için bu hükmü koymuştur. Umulur ki şükredersiniz.
Allah'ım, bir ay boyunca sana misafir olduğumuz ve bize sabahlara kadar aşk ile seninle konuşma fırsatı verdiğin için sana şükürler olsun. Şevval ayının ilk gününü bayram kıldığın için sana şükürler olsun ve senden Ramazan ayı boyunca elde ettiğimiz kazanımlarımızı koruma ve bu ilahi nimetin kıymetini bilme tevfikini bize bağışlamanı diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha Ramazan bayramımızı kutlarken programlarımızı parsu.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Hamas, İsrail'in iddia ettiği gibi bir terör örgütü mü? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ben Mehtap Mahir. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'in bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Ilan Pape'nin kitabından yola çıkarak Gazze ile ilgili 3 İsrail yalanından bahsedeceğiz. Birincisi Hamas'ın bir terör örgütü olduğu, ikincisi İsrail'in 2005 yılında Gazze şeridinden çekilmesi, Hamas'ın düşmanlık ve şiddetle karşılık verdiği barışçıl bir eylem olması ve son olarak da İsrail'in Gazze yönelik eylemlerinin Ekim 2023'te bu rejimin 6 aydan fazla bir süredir Gazze sakinlerine yönelik acımasız ve vahşi saldırısına tanık olduğumuz terörizme karşı savunma savaşının bir parçası olması. Bugünkü podcast'te bu 3 iddianın yanlış olup olmadığını ele alacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Filistin meselesi büyük ölçüde Gazze şeridi meselesiyle bağlantılıdır. Uzun yıllardır bu bölge dünya nezdinde Filistin meselesinin bir tezahürü olarak görülüyor. Son yıllarda ırkçı rejim Filistin'in başkentinin bu bölgesi hakkında açığa çıkarmayı amaçladığımız 3 yanlış efsane yarattı. İlk efsane Hamas hareketiyle ilgilidir. Hamas kelimesi İslami Direniş Hareketi anahtar kelimesinden alınmıştır. Elbette Hamas kelimesinin kendisi de gayretlilik anlamına geliyor. Bu örgüt kurulduğu günden beri Batı'ya, İsrail'e, Filistin yönetimine ve Mısır'a karşı varoluşsal bir mücadele içindedir. 1980'lerin sonunda Hamas ortaya çıktığında Gazze şeridindeki rakibi El-Fetih hareketiydi. Filistin Kurtuluş Örgütü içindeki ana örgüt ve kurucusu. El-Fetih güçlü sol bileşenleri olan laik, milliyetçi bir harekettir. Başlangıçta kendisini Filistin'de demokratik ve laik bir devletin kurulmasına adamıştı. Fakat stratejik açıdan bakıldığında 1970'li yıllardan bu yana iki ülke kurma çözümüne kararlılıkla yaklaşıyor. Bu hareket 1990'lı yıllarda Yasir Arafat'ın liderliğinde İsrail ile Oslo anlaşmaları için müzakerelere girmesi ve özerk yönetim kurmasıyla Filistin halkı arasındaki desteklerinin bir kısmını kaybetti. İkinci asılsız ve yanlış efsane ise ırkçı İsrail'in 40 yıllık işgalin ardından 2005 yılında Gazze şeridinden çekilmesiyle ilgiliydi. Bir başka sahte efsaneye göre İsrail, geri çekilmenin pasifist veya uzlaşmacı bir hareket olduğunu söylüyor ve buna Hamas tarafından düşmanlık ve şiddetle karşılık veriliyor. İsrail'in bu iddiası çok saçmadır. Zira İsrail'in 2005'teki kararı daha çok Hamas'ın seçim zaferine yönelik şiddetini göstermeye yönelik stratejik bir güç düzenlemesiydi. Gazze sakinleri için feci sonuçlar doğuracak bir tepki. Üçüncü ve son asılsız efsane ise Siyonist rejimin Gazze yönelik eylemlerinin terörizme karşı savunma savaşının bir parçası olduğu iddiasıyla ilgili. Ancak gerçekte İsrail'in eylemi bir nevi Gazze halkının katliamıydı. Sohbetimizin devamında ırkçı İsrail rejimin bu asılsız iddialarını tek tek ele alacağız. İlk efsane Hamas bir terör örgütüdür. Peki gerçekten öyle mi? Hamas'ın 2006 genel seçimlerindeki zaferi İsrail'de İslamofobik tepki dalgasını tetikledi. O günden beri daha önce var olan korkutucu ve iğrenç Arap etkileriyle Filistinlileri şeytanlaştırma süreci fanatik Müslümanlara terfi ettirildi. İsrailliler bununla da yetinmeyip nefret dolu edebiyatları yeni saldırgan ve intikamcı Filistin karşıtı politikalarla birleştirerek durumu Filistinliler için daha da zorlaştırdı. Elbette İsrail'de İslamofobinin örnekleri geçmişte de yaygındı. İlk dalga 1980 yıllarında meydana geldi. Ekim 2000'deki ikinci intifada sırasında daha yoğun bir İslamofobi dalgası baş gösterdi. İslamofobinin üçüncü dalgası Hamas'ın Filistin parlamento seçimlerindeki zaferinden sonra başladı. Bilindiği üzere Hamas ne zaman başarıya ulaşsa, ırkçı rejim Hamas'ı itibarsızlaştırmak ve onu terörizm gibi göstermek için bir İslamofobi dalgası başlatıyor. Diğer siyasi İslami hareketler gibi Hamas da işgalin talihsiz ve iğrenç gerçeklerine karşı gösterilen karmaşık yerel tepkinin bir yansımasıydı. Hamas ise geçmişte Filistinli laik ve sosyalist güçlerin önerdiği sonuçsuz yollara karşı bir tepkiydi. Seküler modernitenin işgalin gölgesindeki Filistin halkının günlük yaşam zorluklarını azaltacak çözümler bulmadaki başarısızlığı, Hamas'ın birçok Müslümanın aklını ve gönlünü kazanmasına neden oldu. Hamas, El-Fetih'in Oslo'yu destekleme politikalarını, Filistin halkının sosyal ve ekonomik refahına dikkat etmemesini ve El-Fetih'in işgali sona erdirme konusundaki temel başarısızlığını eleştirdi. Diğer yandan İsrail'in baskı ve saldırganlığının yeni yöntemleri, utanç duvarının inşası, yolların kapatılması ve hedefli suikastlar, Filistin egemenliğine verilen halk desteğinin azalmasına ve Hamas'ın popülaritesinin, güvenirliğinin ve statüsünün artmasına sebep oldu. Zira Hamas yalnızca Filistinli mültecilerin geri dönüşü konusunda açık ve net bir pozisyon almakla kalmamış, aynı zamanda sıradan insanların acılarını hafifletmeye, eğitim, tedavi ve refahı sağlama yönelik samimi çabalar sayesinde Filistin toplumunda derin kök salmayı başarmıştı. Bu yüzden Hamas 2000'li yılların ortalarında Filistin belediye ve ulusal seçimlerine siyasi parti olarak katılmaya karar verdi. O dönemde Hamas'ın ikinci intifadaki rolünden dolayı Filistin halkı arasındaki popülaritesi de hayli artmıştı. Öte yandan Hamas, İsrail'in işgal altındaki topraklarından tamamen çekilmesini istiyordu. Hamas, 2006'da parlamentoda sandalyelerin çoğunluğunu kazanmayı başardı. Tabii bir süre sonra El-Fetih ve İsrail'e bulaştı. Bu onun resmi siyasi iktidardan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Neden? Çünkü Hamas önceki bölümde ayrıntılı olarak bahsettiğimiz anlamsız Oslo Anlaşması'nı kabul etmediği gibi İsrail'de tanımadı. Bu da İsrail'in Hamas'ı terör örgütü saydığı yalanının ortaya çıkmasını sağladı. Daha önce de belirtildiği gibi Hamas bir kurtuluş hareketi olmakla beraber demokratik süreç çerçevesinde parlamentoda sandalye kazanmayı başarmış meşru bir özgürlük hareketidir. Ancak İsrail bu hareketin inandırıcılığını azaltmak için onu terörist olarak adlandırıyor. Şimdi ikinci efsaneyi ele alalım. Irkçı İsrail'in Gazze'den çekilmesinin iddialı bir eylem olduğu belirtiliyor. Gazze, coğrafi konumu nedeniyle halka istikrar ve refah getirmiştir. Fakat 1948 yılında Filistin'de yapılan etnik temizlik nedeniyle mevcut istikrar ve refah hasara uğradı. Hatta neredeyse yok olmuş oldu. Öte yandan İsrail yıllar boyunca su ve elektrik altyapısını kontrol ediyordu. İsrail rejimi bir yandan Yahudi vatandaşlarına daha iyi bir yaşam garanti etmek, diğer yandan da yumuşak Filistinlilere boyun eğmeleri ve itaat etmeleri için şantaj yapmak için bu gücü kullandı ve hala da kullanıyor. Gazze şeridinin halkının iki seçenekten başka şansları yoktu. Yerinden edilme sürecinde rehin olmak ya da insanlık dışı bir alanda mahkum olmak. Yani Hamas'ın Filistin'in hassas sorunlarına girmekten başka seçeneği yoktu. Daha sonra El-Fetih ile Hamas'ı birbirine düşüren ve aralığında çatışma yaratan sorunlar meydana geldiyse de sonraları evrak ve belgeler sızdırıldığında işin içinde dış faktöründe olduğu ortaya çıktı. Bunlardan biri El-Fetih'i Hamas'a sert davranmaya teşvik eden dönemin İngiltere Başbakanıydı. Diğeri de teklifte Hamas'ın Gazze şeridine hakim olmasına izin verilmemesini isteyen İsrail ve Amerika'ydı. Her halükarda Siyonist rejime karşı mücadelesi nedeniyle Hamas, birçok Filistinlinin hatta laik Filistinlilerin bile desteğini kazandı. Dolayısıyla İsrail'in Hamas'a yönelik muamelesine ilişkin bunu terörizme karşı savaş veya meşru müdafaa savaşı olarak tanımlayan bu saçma efsane bir yanlıştır. Burada İsrail barışa ulaşmak için mi Gazze'den çekildi sorusuna verilecek cevap ise büyük bir hayırdır. İsrail otomatik pilotta uçan bir uçak gibiydi. Güzergah ve varış noktası zaten belirlenmişti. Amacı Batı Şeria'nın yarısını ve Gazze şeridinin bir kısmını kapsayan bir büyük İsrail oluşturmaktı. Yani tarihi Filistin'in %90'ına denk gelen bir alan. Filistinlilerin bulunmadığı, kendisini yerli halktan, Gazze ve Batı Şeria'daki iki büyük hapishanede sıkışıp kalmış halktan ayıran yüksek duvarlarla dolu büyük bir İsrail. Ayrıca Yahudi göçmenler Gazze'ye dağıldılar. Oslo sürecinden önce bu kritik bir konu değildi. Ancak kendi kendini yöneten bir Filistin hükümeti kurma fikri ortaya çıktığı andan itibaren yerleşimciler İsrail'in varlığı yerine İsrail'in borcu haline geldi. Dolayısıyla Gazze'de Yahudi yerleşim birimlerinin kaldığı eyalette duvar ve dikenli çit yapılması mümkün değildi. İkinci İntifada da yurtsevenlerin kırılganlığı daha da belirginleşti. İsrail Başbakanı Ariel Sharon, Filistin'e karşı intikam politikasını kolaylaştırmak için yerleşimcilerin yerleşim yerlerini Gazze şeridinden kaldırmayı düşündü. Sharon, Yahudi yerleşimcileri geçici olarak sınır dışı ederek İsrail vatandaşlarına zarar vermeden Hamas'tan intikam alabilirdi. Öte yandan Hamas liderlerine yönelik bir dizi suikast emrini verdi. Ariel Sharon, Hamas liderlerine suikast düzenleyerek gelecekteki süreci etkilemeyi ve Hamas'ı zayıflatmayı hedefliyordu. Yahudilerin ayrılışlarıyla ilgili olarak Sharon, oyunu herkesi kandıracak şekilde kurdu. Hatta bu eylemi sahte soygırıma benzetmişti. Böylece Yahudilerin çıkarıldığı sahneyi gerçek bir televizyon programı haline getirdi. İsrail'deki Yahudi cemaati fiilen sessiz kaldı ve 2005'ten itibaren Filistinliler için uygun gördüğü her politikayı izlemesi için hükümete açık çek imzaladı. Amerikan hükümetleri de İsrail'in düşmanca ve kötü politikalarına rağmen onları destekledi. İsrail, Filistin'de çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda cinayet gerçekleştirdi. Sharon, diğer ülkelerden onay almak için birçok hileye başvurdu. Sharon'a göre Batı Şeria'nın imrendiği bölgelerin ilhakı ancak İsrail'in 2003 yılında inşa etmeye başladığı ve Batı Şeria'nın Filistinli kısımlarını ayıran duvarın tamamlanmasıyla mümkün olabilecekti. Fakat Sharon yaptığı onca işe rağmen bu duvarın inşasına karşı uluslararası protestoların olacağını tahmin edememişti. Bir süre sonra duvar işgalin en sembolik simgesi haline geldi ve Uluslararası Adalet Divanı bu duvarın inşasının insan hakları ihlali olacağına karar verdi. Sharon yeni planları için olası müttefik olarak Amerika'nın ideal başkanını seçti. Başkan George W. Bush, Siyonist Hristiyanlardan oldukça etkilenmiş ve onlarla aynı görüşteydi. Yahudilerin kutsal topraklardaki varlığının, İsa'nın dönüşünün başlangıcı olabilecek kıyamet senaryosunun gerçekleşmesinin bir parçası olduğuna inanan saçma bir görüş. Bush'un yeni muhafazakar ve daha laik danışmanları Sharon'un Hamas'a karşı savaşını beğendiler. İsrail'in 2004'teki görünüşte başarılı operasyonları çoğu zaman hedefli suikastlar, Amerikan vekili tarafından Amerikan teröre karşı savaşın zaferin eşiğinde olduğuna dair bir işaretti. Aslında İsrail'in başarısı nesnel gerçeklerin bir tür çarpık çarpıtılması olarak görülüyordu. Sokağa çıkma yasakları getirilerek ve tüm yollar, mağazalar ve şehir merkezleri kapatılarak, ayrıca 2 milyondan fazla insan işsiz ve yiyeceksiz olarak evlerine kapatılarak, Filistin gerilla faaliyetlerinde göreceli bir azalma sağlandı. 2004 yılına gelindiğinde Sharon artık dış baskıdan korkmak için bir nedeni olmadığını bilmiyordu. Avrupa hükümetleri ve Amerika hükümeti İsrail'in işgalini durdurmak ve Filistinliler için daha fazla yıkıma engel olmak konusunda isteksizlerdi. Üçüncü asıl efsaneye gelince, Gazze'ye karşı savaş bir meşru müdafaa savaşı mıydı? Ilan Pape, Siyonist rejimin yaptığına elbette savaş demek zor ama bunun soykırım yaymak olarak adlandırılması gerektiğini belirtiyor. Bu ifade İsrail ordusunun 2006'dan bu yana Gazze şeridindeki davranışını tanımlamanın tek uygun yoludur. 28 Aralık 2006'da İsrail İnsan Hakları Örgütü Betselem, işgal altındaki topraklardaki zulümlere ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Yalnızca o yılda İsrail güçleri yüzlerce sivili öldürdü. Bu rakam geçen yılın rakamının 3 katından fazlaydı. Betselem'in raporuna göre 2006 yılında ölenler arasında yüzlerce çocuk da bulunmaktaydı. Kayıpların çoğu İsrail ordusunun 300'den fazla evi yıktığı Gazze şeridinden geldi ve bazı aileler baskı ve evlerinin yıkılması enkazında tamamen ezildi. Pape 2000 yılından bu yana her yıl yarısı çocuk, yüzlerce Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü, binlercesinden fazlasının da yaralandığını ifade ediyor. Son ve en menfur katliam, Ekim 2023'ten sonra Gazze halkına yönelik soykırım ve katliamla ilgili olup, yalnızca 100 gün içinde 3'te 2'sinden fazlası kadın ve çocuk olan 25 binden fazla Filistinli işgalci rejim tarafından katledilmiş, hala da katledilmeye devam ediyor. 12 Eylül 2005'te İsrail kuvvetlerinin Gazze şeridinden ayrıldığı görülüyor. Fakat bu arada ırkçı rejim güçleri Batı Şeria'daki bir şehre saldırarak başta Hamas'ın müttefiki olan İslami Cihat Örgütü aktivistleri olmak üzere geniş çaplı insanları tutukladı ve oradaki insanların bir kısmını öldürdü. İslami Cihat Örgütü İsrail şehirlerine 9 roket fırlattı. Ancak bu roket saldırılarında onlardan kimse ölmedi. Fakat saldırgan İsrail peş peşe operasyonlarla karşılık verdi. Sömürgeci güçlerin ve ardından diktatörlerin gerçekleştirdiği cezai tedbirlere benzer operasyonlar. Öte yandan ırkçı rejim Gazze üzerindeki tüm nüfusu terörize etmek için savaş uçakları uçurdu. Ardından denizden, havadan ve karadan geniş bir alana ağır top ve hava saldırıları başlattı. İsrailliler 2006'dan sonra Gazze halkını sıkı kuşatma, ambargo ve boykot, giriş çıkış yollarının kapatılması, yakalama, toplu cezalandırma ve vahşi katliamların yanı sıra daha şeytani bir yönteme başvurdu. Ancak Gazze şeridi halkı direnmeye devam etti. Çocuk katili İsrail'in geçmiş yıllardaki askeri operasyonları, abluka ve ekonomik ablukanın yanı sıra Gazze'nin altyapısını trajik bir şekilde tahrip etti ve üretim üslerini yok etti. Bu sorun 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanından sonra daha kapsamlı bir şekilde artış gösterdi. Öyle ki Siyonist rejim İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin evlerinin %70'inden fazlasını yalnızca 3 ay içinde yıktı ve Gazze'de önemli bir ekonomik iyileşme veya yeniden yapılanma şansı bırakmamakla kalmadı, aynı zamanda bu toprakları bombalamaya devam etmesiyle Gazze'deki durumu öncekinden daha vahim bir hale soktu. Sanki İsrail tam bir kötü niyetle Gazze halkına idam cezası verdi. Üstelik hiçbir ülke tarafından da suçlanmadı. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı podcast serimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde iki ülke kurma çözümünün ilerlemenin tek yolu şeklindeki yanlış efsaneyi ele alacağız. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.